Ayrım 42, sayfa 406. Al Capone, Gangsterler Kralı. John Cobbler. Bundan sonra dikkatini Ralph Capone'a çevirdi Ayrı. Özel ajanların geliştirdikleri soruşturmayı, Capone kardeşlerle girişeceği asıl büyük savaşa bir hazırlık, bir çeşit genel prova olarak görmekteydi. Ralph kardeşi kadar kurnaz, kardeşi kadar öngörü sahibi değildi. Gereksiz ve aşırı açgözlülüğünden dolayı araştırmacıların işini kolaylaştırdı. Vergi dairesi soruşturma açılmazdan önce eski vergi borçlarını ödemeyi kabul edenler hakkında dava açmazdı genellikle. Chicago Vergi Dairesi'nde aşırı hevesi bir delikanlı çalışmaktaydı. Adı Eddie Waters olan bu genç her fırsatta gangsterlere tutuk çeker, hükümetten para kaçırmanın ne kötü ne zararlı bir iş olduğunu anlatır dururdu. 3 yıl boyunca Ralph Capone'un peşinde dolaştı Eddie. Sonunda gangsteri vergi ödemeye razı etti. Yıl 1926 idi. Ralph beyanname doldurmaya bile üşendiğinden o işi de üzerine aldı Waters. Yalnızca gerekli rakamları istedi. Buna karşılık Ralph 1922-25 yılları arasında 70 bin dolar brüt gelir sağladığını söyledi. Gerçek kazancının çok altındaydı bu tabii. Ama Waters buna göre hazırladığı beyannameyi 4065 dolar 75 sent vergi borcu olduğu saptandı buna göre. Ralph beyannameyi imzaladı ve imzalamaktan öteye gitmedi. Yüz binlerce dolar kazanmış olduğu halde bu ufacık vergi borcunu ödemeye bir türlü gönlü razı olmadı. Ocak ayında vergi dairesi icraya başvurarak Ralph'in mallarına haciz koyma emri çıkarttı. Hala açgözlülüğü elden bırakmamış olan Ralph vergi dairesine koşarak çok yoksul düştüğünü, 4000 dolarlık borcunu ödeyecek durumda olmadığını ileri sürdü. Hükümet 1000 dolara uzlaşmayı kabul ederse ne yapıp yapıp bu parayı borç alacağını, vergi dairesine ödeyeceğini sözlerine ekledi. Yanında götürdüğü avukatı müvekkilimin son aylar içinde hastalanan ve ölen yarış atları yüzünden büyük zarara uğramıştır diye açıkladı. Ayrıca bu yıl kumarda da çok para kaybetti. Gelirinin hemen tümünü de bu atları adam etmek için harcamaktadır. Ayrı'yı da böyle aptalca bir yalan umuyordu zaten. Chicago Vergi Dairesi şef ajanı Arthur B. Madden'a bu yalanı ortaya çıkartmasını emretti. Madden en başarılı ajanlarından ikisini bu işe memur etti. Ajanlardan biri serseri görünüşünün ardında büyük bir zeka saklayan, üstelik Capone'un sahip olduğu ya da kontrolü altında olan işletmeler konusunda ansiklopedik bilgilere sahip olan Archie Martin. Öteki de İsveç asıllı gerçek bir matematik dehası olan Nels E. Tessem adlı ince uzun delikanlıydı. Ralph hakkında soruşturma açıldığını öğrenince uzlaşma teklifini 2500 dolara yükseltti. Hükümet bunu da kabul etmeyince asıl borcunu ödemeye kalktı ama artık çok geç olmuştu. Hükümet Ralph'in uzlaşma teklifini geri çevirmezden kısa bir süre önce mahalli polis Cicero'da Capone şebekesi tarafından işletilen kumarhanelerden birini Subway'i basmıştı. Burada ele geçen ve doğrudan doğruya vergi dairesi ajanlarına yollanan defterlere göre kumarhanenin görünüşteki sahibi Oliver Ellis adında biriydi. Kumarhanenin asıl sahibi olduğu yalanında direnirse hakkında vergi soruşturması açılacağını öğrenen Ellis, kendi yakasını kurtarmak amacıyla Pinkert State Bankası'nda takma adlı bir hesap açtırmış olduğunu itiraf etti. Tassem bu hesap dosyasındaki ödenmiş çekleri incelemeye koyuldu. James Carroll adına ödenmiş 3200 dolarlık bir çek buldu bunların arasında. Tassem bu Carroll adlı kişinin de bankada bir zamanlar hesabı olduğunu ancak sonradan kapandığını öğrendi. Ellis Carroll'ın kim olduğunu açıklamaya korkuyordu. Banka yetkilileri ise Carroll'ı tanımadıklarını söylediler. Bunun üzerine bankayı alt üst etti Tassem. Bir ipucu bulunana kadar binlerce dosyayı inceledi. Sonunda şu bulguları elde etti. Carroll'ın hesap açarken yatırdığı para ile James Carter'ın hesabını kapattığı gün çektiği paranın tutarı aynıydı. Bundan başka Carter hesabı açıldığı gün yatırılan para ile James Castello adında birinin hesabını kapatırken çektiği paranın tutarı da aynıydı. Tassem'in cin gözleri bu değişik hesaplar arasında bir benzerlik daha yakaladı. Çeşitli zamanlarda yatırılan tutarların çoğunluğu 55'e bölünebilecek sayılardı. O sırada bir fıçı biranın toptan fiyatı 55 dolardı. Bu biçimde birbirine bağlı olarak görünen banka hesapları dizisi daha da gerilere gidiyor. Harry Roberts, Harry White adındaki kişilerin hesaplarını da içine alarak en sonunda 27 Ekim 1925'te kapatılmış bir hesaba dayanıyordu. Söz konusu hesap kapatılırken bankada kalmış olan tutar Harry White'ın hesabına aktarılmıştı ve bu ilk hesap sahibinin adı Ralph Capone'du. Demek oluyordu ki Carroll, Carter, Costello, Roberts ve White gerçek kişiler değil, Ralph Capone'un gelirini saklamak için kullandığı takma adlardı. Capone yoksulluktan vergi borcu ödeyemeyecek durumda olduğunu ileri sürdüğü gün James Carter'ın hesabında 25 bin dolar vardı. 1925'ten 1929 yılına kadar bu hesaplar serisinden 80 bin dolardan fazla para geçmişti. Banka yetkililerinin anlattıklarına göre Ralph Capone 1925 yılında hesap açtırdıktan sonra bir daha bankaya adımını atmamıştı. Bir ruh hademesine benzeyen bir genç yanında kısa boylu şişman, buğday benizli bir adamla birlikte gelirdi para yatırmaya. Bu tanımlama Ralph'in fedailerinden Tony Arreso'ya uyuyordu. Polisteki resimler gösterilince banka yetkilileri bu kuşkuyu doğruladılar. Daha sonra Martin ile Tassem 5 hesaptan ödenmiş çeklerden bazılarını alarak çeklerin yazılmış olduğu kişileri, bir mücevherci, çeşitli satıcılar, meyhaneciler ve benzerleri dolaştılar. Bunlardan çoğu çekleri yazıp imzalayanın Ralph Capone olduğunu belirttiler. Bütün bu deliller 1929 yılı Ekim ayında toplanan büyük jüriye sunuldu. Büyük jüri Capone hakkında 7 ayrı suçtan dava açılmasına karar verdi. Sanığa atfedilen 7. suç Lincoln zamanından kalma hemen hemen hiç kullanılmayan bir kanuna dayanıyordu. İç savaşın hemen ardından savaş spekülatörlerini cezalandırmak için çıkarılan bu kanuna göre işlenilen suç hükümeti aldatmak ya da dolandırmaya çalışmaktı. 8 Ekim günü önemli bir boks maçı seyretmek üzere spor salonuna giren Ralph Capone en ön sıradaki yerine doğru ilerlerken özel ajan Clarence Converse tarafından tutuklandı. Ertesi gün 35 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı ve şebekenin avukatlar ordusuna duruşmayı geciktirmek için ne gerekiyorsa yapılması emredildi. 6 aylık bir oyalamadan sonra yargıç Wilkerson'ın karşısına çıkarıldı Ralph Capone. Suçlu bulunarak 10 bin dolar para cezası ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ''Hiçbir şey anlamadım bu işten.'' diye mırıldandı şaşkın şaşkın. Avukatlarının tembihizle kendisini kurtaracaklarından emindi. Başlangıçta Al Capone da bir şey anlamıyordu olanlardan. 10 yıllık yağma dönemi boyunca krallar gibi yaşamış, astığı astık, kestiği kestik olmuş, türlü cinayetleri işlemiş ve hiçbir ceza görmemişti de, şimdi nasıl oluyordu da hükümete borçlu çıkıyor ve bu borcu ödemediği için ceza yemek durumuna düşüyordu. Avukatları yüksek mahkeme kararından kendisine söz etmiş olsalar bile buna pek kulak asmamış olduğu anlaşılıyordu. Çünkü bir akşam yemekte yanındakilere, ''O gelir vergisi kanunu laftan ibaret canım, hükümet kanunsuz kazançlardan kanuni vergi toplayabilir miymiş hiç?'' dediğini işitmişti. Ayrıca avukatları hakkında kanuni kovuşturma açılmadan borcunu ödemesi gerektiğini söylemişlerdi kendisine kuşkusuz. Ama bu söylenenlere de aldırmamıştı. Derken Ralph hakkında dava açılınca kendine gelmiş, Philadelphia'dan döner dönmez Washington'ın en ünlü vergi avukatı Lawrence P. Mattingly'i tutmuştu. Vergi kaçıran Capone'cuların yakalanması için sayısız ipuçları sağlayan bir altın madeniydi Pinkert State Bankası. 1927 ile 1929 yılları arasında J.V. Dunbar adında birine 250 bin dolar tutarında vezne çekleri yazılmıştı. Tessem bu Dunbar'ın nasıl bir adam olduğunu sorduğunda baş veznedar belirli bir bilgi vermekten kaçındı. Sonradan öğrenildiğine göre Dunbar'dan haftada 15 dolar bahşiş alıyordu kendisi. Bunun üzerine konuşmaya hevesli başka bir tanık buldu Tessem, bankanın eski veznedarlarından biri. Dunbar'ın asıl adının Fred Rees olduğunu söyledi. Shipp'in ve bu arada birçok kapon kumarhanesinin daha eski kasiyeriydi Rees. Bankaya torbalar içinde getirirdi paraları. Bu adam hakkında ilginç bir bilgi daha verdi eski veznedar. Rees böceklerden müthiş korkuyordu. Bir keresinde para torbalarının içinden bir hamam böceği çıkmış, adam korkudan sapsarı kesilmişti. Kapon şebekesine sokulan gammazlardan birinden Rees'in St. Louis'e taşındığı öğrenildi. Wilson ile Tessen bir arabayı atlayıp oraya gittiler. Adamın asıl adına mektup gelebileceği umuduyla posta müdürlüğü yetkililerinden yardım istediler. Çok geçmeden Rees'e bir ekspres mektup geldi. Ajanlar postacıyı izlediler. Rees'in kapısını çaldıklarında mektubu okumakla meşguldü kendisi. Mektup Jack Guzik'in kayınbiraderi Louis Lipschultz'tan gelmekteydi. Metinden anlaşıldığına göre Guzik önce Miami'ye sonra da St. Louis'e gidip saklanması için Rees'e para vermekteydi. Şimdi de Meksika'ya gitmesi isteniyordu. Ajanlar Rees'i aldıkları gibi Illinois'a götürdüler. Yolda Rees hiç durmadan hayatında Pinkert Bankası'nın adını bile işitmemiş olduğunu, ömründe Cicero'ya adım atmadığını söyledi durdu. Wilson Rees'in aşırı böcek korkusunu hatırlayarak adamı Danville'de eski püskü ufak bir tutuk evine tıktı. Hücrelerde böceklerin kol gezdiklerinden kuşkusu yoktu. 4 gün dayanabildi Rees. Wilson'u ikinci görüşünde tahta kuruları yedi bitirdi beni diye yakındı. O vezne çekleri konusunda istediğiniz bilgiyi vermeye hazırım ama Tanrı aşkına kurtarın beni bu mendebur hayvanlardan. Gece yarısı toplanan bir büyük jüri her şeyden çok Rees'in tanıklığına dayanarak Guzik hakkında dava açılmasına karar verdi. 3 Ekim'de verildi karar. Guzik kaponlar gibi beyanname doldurmamış değildi ama geçen 3 yıl için gösterdiği gelir tutarı gerçek kazancından 980 bin dolar daha azdı. 12 Kasım günü başlayan duruşmada savcı Rees'e sordu, patronun kimdi? Ben doğrudan doğruya Jack, bazı kişiler böyle derdi ona, Guzik'e bağlıydım.
Başka patronlar da var mıydı?
Al Capone, Ralph Capone ve Frank Nitti.
Bir kumarhanenin ortalama net kazancı ne kadardı?
İşler iyi giderse 25 ile 30 bin civarında.
Kumarhanenin para kaybettiğine hiç tanık oldunuz mu?
Olmadım.
Kazandığınız paraları ne yapardınız?
Vezne çekleri satın alır, bunları Jack'in şoförü Bobby Barton'a verirdim. Emir öyleydi.
İddia makamı söz konusu çeklerden arkasında Jack Guzik'in imzası bulunan 114 bin dolarlığını delil olarak ortaya koydu. 18 Kasım'da hüküm giyen Jack Guzik, 17.500 dolar para cezası ile 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Federal Büyük Jüri tarafından hakkında dava açılan 3. önemli şebeke üyesi Frank Nitti oldu. 20 Aralık'ta yapılan duruşmasında 158.823 dolar tutarında vergi kaçırdığını kabul ederek 10 bin dolar para ve 18 ay hapis cezası aldı. Bundan sonra Wilson'ın en büyük derdi ileride kullanmak üzere Rees'in sağ kalmasını sağlamaktı. Duruşmadan önce tanığın korunması için hükümetin harcama fonu yoktu. Derken gizli altılar yardım ellerini uzattılar. Rees'in Güney Amerika'ya gönderilip gerektiği zaman geri getirilmesi, yanına da bir federal ajan katılması için 10 bin dolar bağışladılar. Al Capone'un kendisine ayrılan SI yani Special Investigation, dipnot özel soruşturma, 7085F numaralı dosyaya yapılan ilk kayıtlar bütün öteki soruşturmalardan daha eski tarihliydi. Daha 1928 yılının sonbaharında Miami bölgesi özel ajanı Charles W. Clark şunları yazmıştı Ayrı'ya.
Bütün kamu kayıtlarını gözden geçirdim ve Palm Island'da evin satın alınışı konusunda gereken bilgileri elde ettim.
Miami Beach Bankası'nın bütün havale defterlerini bir bir inceleyerek bu banka yoluyla Capone'a gönderilmiş olan bütün paraların listesini çıkardım. Bu bilgiler başka bir bankanın verdiği ipucu sayesinde elde edildi.
Kayıtları arasında Miami Beach Bankası ile ilgili bir not bulup bana haber verdiler. İhbarcı banka Miami Beach Bankası'nın bir kere kendilerine gelip postayla gönderilmiş ve Capone tarafından imzalanmış $1,500'lık bir havaleyi bozdurmak istemişmiş. Ancak bu banka işe karışmayacağını bildirerek havaleyi ödemeyi reddetmiş. Elimde bu ipucuyla Miami Beach Bankası'na gittimse de önce defterlerini göstermek istemediler. Başka şehir bankalarından aktarılan havaleleri incelemem hem güç hem de çok uzun ve sıkıcı bir iş oldu. Ama sonunda gerekli bilgileri elde edebildim. Parker Henderson'ın da bildiklerini söyleyeceğini sanıyorum. Ama önce polis müdürünü sorguya çekmesini istedim. Bakalım güzellikle söylemeyi kabul edecek mi? Burada oturduğu sürelerde Capone müthiş para harcarmış. Böylece 1929 yılı Ocak ayında Maliye Bakanı Mellon jimnastik topu oyunu dönüşü Cumhurbaşkanı'nın Capone ile ilgili emirlerini ayrıya ilettiğinde gangsterler kralı hakkındaki soruşturma başlayalı birkaç ay olmuştu. Frank Wilson'ı Baltimore'dan geri çağıran Ayri onu yeniden Chicago bürosuna atadı ve istediği yardımcıları seçmekte serbest bıraktı. Wilson, Nels, Tessam, William Hodgins, Clarence Converse, James N. Sullivan, New Haven bürosundan getirtildi ve Michael F. Malone aldı yanına. Yıllar sonra Malone, arkadaşlarının deyimiyle esrarlı Mike Malone hakkında şu satırları yazacaktı Wilson. O zamanlar Malone'un serviste bulunan en üstün gizli ajan olduğu kanısındaydım. Hala da aynı kanıdayım. 1.76 boyunda yuvarlak göğüslü, 100 kiloluk güçlü bir adamdı. Kapkara saçları, keskin kahverengi gözleri, parıl parıl dostluk dolu bir gülümseyişi vardı. Duruma göre İtalyan, Yahudi, Yunanlı ya da işte ne gerekiyorsa o havalara bürünebilirdi. Aslında Jersey City'de doğmuş bir kara İrlandalıydı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir uçak kazasında yaralanmış, kendisini tedavi eden hemşireyle evlenmişti. Bir tek çocukları olmuş, küçük kız 3 yaşındayken bir kamyon tarafından ezilerek ölmüştü. Bu olaydan sonra karısıyla arasında bir yabancılaşma oldu. Mike gizli servise girdi, başka her şeyde ilgisini kesmişti sanki, mesleği bütün hayatı oldu. Wilson'ın yapmak zorunda olduğu iş Capone'un $5,000'ı aşan, o sırada $5,000'a kadar olan gelirler vergiden muaftı, gerçek brüt gelirinin ne olduğunu öğrenmekti. Vergi beyannamesi doldurmadığı yıllar süresince gangsterin ne kazandığını öğrenmek dünyanın en güç işlerinden biriydi. Çünkü Capone ağabeyi Ralph gibi davranmamış, hiçbir zaman bankada hesap açtırmamış, kendi adına emlak satın almamış, ne çek, ne makbuz, ne fatura imzalamış, aldığı her şeye nakit para ödemişti. Gelirlerini gizleyen vergi borçlarını yakalayabilmek için dolaylı ve önemsiz delillere dayanan iki yöntem kullanırdı vergi dairesi. Bunlardan biri kişinin net değeri, öteki ise net sarfiyatı ile ilgiliydi. Birinci yöntemde vergi borçlusunun hayat standardı, hayatında görülen çeşitli zenginlik belirtileri incelenirdi. Bu varlık belirtileri ve yüksek hayat standardının yanı sıra gösterilen gelir birkaç bin dolardan ibaretse, vergi dairesi söz konusu kişinin net değerinin açıklamadığı bir miktarda artmış olduğuna karar verir ve bu artışın vergiye tabi olduğunu ileri sürerdi. İkinci yöntemde ise vergi borçlusunun toplu varlığından ayrı olarak günlük masrafları aynı biçimde incelenir ve aynı ölçüye göre değerlendirilirdi. Capone'un durumunu araştıranlar her iki yöntemi de uyguladılar. Chicago ve Miami'de bir sürü dükkan, emlak komisyoncusu, otel ve Capone'un alışveriş etmiş olabileceği daha birçok yer dolaşılarak 1926-1929 yılları arasında çeşitli mal ve hizmetler için harcamış olduğu paraların sınırlı bir listesini çıkardılar. Ayrıca Capone'un sahip olduğu malların bir listesini de hazırladılar. Chicago'da iki ayrı mobilyacıdan Prairie Caddesi'ndeki Palm Island'daki ve Lexington Oteli'ndeki odalarını döşemek için $26,000'lık koltuk, kanepe, masa, yatak, karyola ve halı satın almıştı. Gene Chicago'lu iki mücevherci $20,000 değerinde gümüş, çatal, kaşık, altın kaplamalı bir yemek takımı ve çeşitli takılar, bu arada 30 tane elmaslı kemer tokası satmışlardı.
Tabanca cepleri pekiştirilmiş ısmarlama kostümleri, markalı ipek gömlekleri, iç donları, fanilaları, pijamaları, mendilleri, kolalı takma yakaları, kışlık flanel çamaşırları ki bunların hemen hepsini Marshall Field şirketinden satın alıyordu. Bunun toplam fiyatı $7,000 buluyordu. Bir keresinde Dan Saritella'ya armağan olarak tanesi $135'dan tam 10 kostüm birden satın almıştı. Marshall Field'dan. Chicago'daki otel hesabı haftada $1,200 ile $1,500 arasındaydı. Dempsey Tooney boks maçının yapıldığı gece $3,000 masraf yaparak bir parti vermişti. Telefon harcamaları $39,000 bulmuştu. $5,500 ödeyerek satın aldığı 1924 model McFarland arabasını geri vererek yerine daha pahalı bir araba almış, bunun yanı sıra bir de $5,000 değerinde Lincoln almıştı. Miami'deki harcamalarının listesini ise özel ajan Clark çıkarmıştı. Perde, yatak örtüsü ve döşeme kumaşları $3,225. Yatak çarşafları, kristal bardak takımları, mutfak malzemesi $800. Et ve tavuk günde $20-25. Doktor masrafları $2,000. Palm Island'daki evi satın alırken ödediği $40,000'dan başka 2 yeni rıhtım, bir kayıkhane ve ikinci bir garaj yaptırmak için $18,000 harcamıştı. Vergi dairesi ajanları toplam $165,000'lık vergiye tabi gelir çıkardılar ortaya. Wilson bu kadarcıkla yetinmek niyetinde değildi. Kanun dışı kaynaklardan Capone'un cebine akan milyonların yanında devede kulak kalıyordu bu para. Üstelik net değer, net sarfiyat ilkelerinin sanığın kanunen mahkum edilmesine yol açıp açamayacağı henüz kesin değildi. Bu ilkelerin kanuniliği ancak 1954 yılında Yüksek Mahkeme'nin verdiği 4 mahkumiyet kararından sonra kesinleşti. Cumhurbaşkanı Hoover'ın Capone için öngördüğü ağır cezayı sağlayabilmek için gangsterin bira fabrikaları, damıtım atölyeleri, kumarhaneleri ve genel evleriyle direkt ilişkisini ispatlamak, bunların gerçek sahibi olduğunu ortaya koymak gerekiyordu. 42. ayrımın sonu. Sayfa 417.